Ayrım 46.
Efendiler, asırlardan beri doğuda haksızlığa ve zulme uğramış olan milletimiz, Türk milleti, gerçekte soydan sahip bulunduğu yüksek kabiliyetlerden yoksun zannediliyordu. Son yıllarda milletimizin fiili olarak gösterdiği kabiliyet, istidat ve kavrayış kendi hakkında kötü düşünenlere ne kadar gafil ve ne kadar gerçeği görmekten uzak görünüşüne aldanan insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz kendisinde var olan vasıfları ve değeri, hükümetin yeni adıyla medeniyet kendisinde var olan vasıfları ve değeri, hükümetin yeni adıyla medeniyet dünyasına çok daha kolaylıkla gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, dünya devletleri arasında tuttuğu yere layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir. Arkadaşlar, bu yüksek rejimi yaratan Türk milletinin son 4 yıl içinde kazandığı zafer, bundan sonra da birkaç misli olmak üzere kendini gösterecektir. Bendeniz kazandığım bu güven ve itimada layık olmak için pek önemli gördüğüm bir noktadaki ihtiyacı arz etmek mecburiyetindeyim. O ihtiyaç, yüce heyetinizin şahsıma karşı gösterdiği sevgi, güven ve desteğin devamıdır. Ancak bu sayede ve Tanrı'nın yardımıyla bana verdiğiniz ve vereceğiniz görevleri en iyi şekilde yapabileceğimi ümit ediyorum. Daima sayın arkadaşlarımın ellerine çok samimi ve sıkı bir şekilde yapışarak kendimi onların şahıslarından bir an bile uzak görmeyerek çalışacağım. Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. Efendiler, Meclisçe Cumhuriyet kararı 29-30 Ekim 1923 gecesi saat 20.30'da verildi. 15 dakika sonra yani 20.45'te Cumhurbaşkanı seçildi. Durum aynı gece bütün memlekete bildirildi ve her tarafta gece yarısından sonra 101 pare top atılarak ilan edildi. İlk kabinenin İsmet Paşa tarafından kurulduğunu ve meclis başkanlığına Fethi Bey'in seçildiğini biliyorsunuz. Cumhuriyetin ilanı üzerine milletin duyduğu genel ve samimi sevince katılmaktan çekinenler. Efendiler, Cumhuriyetin ilanı bütün milletçe sevinçle karşılandı. Her tarafta parlak sevinç gösterileri yapıldı. Yalnız İstanbul'da 2-3 gazete ve yalnız İstanbul'da toplanan bazı kimseler milletin genel ve samimi olan bu sevincine katılmaktan çekindiler. Endişeye düştüler. Cumhuriyetin ilanını önayak olanları eleştirmeye başladılar. İşaret ettiğim gazetelerin ve şahısların Cumhuriyetin ilanını nasıl karşıladıklarını hatırlamak için sadece o günlerdeki yayınları gözden geçirmek yeterlidir. Mesela Yaşasın Cumhuriyet başlığı altındaki yazılar bile Cumhuriyetin kuruluş ve duyuruluş şeklinin garip olduğunu, bunda sık boğaza getirilmiş gibi bir durum bulunduğunu ilan ediyordu. Bu yazıların sahibi şu görüşleri ileri sürüyordu. Şöyle olacağı böyle olacağı söylenip dururken diğer taraftan birdenbire birkaç saat içinde kanun esasi değişikliği yapılıvermesi en yumuşak deyimiyle gayri tabi bir harekettir. Bizim davranış tarzımız medeniyet dünyasını anlamış, okumuş, incelemiş ve devlet idaresinde tecrübe kazanmış kafalardan çıkacak bir muhakeme eseri değilmiş. Cumhuriyetin ilanını meclisin alkışlarla kabul etmesi, milletin top atışlarıyla kutlaması eleştiriliyor ve deniyordu ki, Cumhuriyet alkışla, duayla, şenlik ve donanmayla yaşamaz. Cumhuriyet bir tılsım değildir. Millet meclisinde bir büyü yapıldı. Bundan sonra her iş kendiliğinden düzelecek, her derdin çaresi kendiliğinden bulunacak değildir. Ben cumhuriyetçiyim diyenlerin Cumhuriyetin ilanı günü kaleminden çıkacak sözler bunlar mı olmalıydı? En yüksek idari şeklinin cumhuriyetten başka bir şey olmayacağını inandığını iddia edenlerin cumhuriyet kelimesine bir put gibi tapmam demesindeki anlam ve kasıt neydi? Meclis toplantı halinde bulunmadığı zaman onun güven oyu verdiği bir hükümetin düşürüleceği şeklinde asılsız bir fikri kamuoyunda canlandırıp böyle bir hak padişahlara bile verilmemişti. Şimdi o hak cumhurbaşkanına mı veriliyor sorusu kime ve ne maksatla yöneltiliyordu? Bu yazıları yazanın maksadı cumhuriyeti halka sevdirmek mi yoksa bunun put gibi tapılacak bir şey olmadığını anlatmak mıydı? Cumhuriyet bize rejim değişikliğiyle birlikte zihniyet değişikliği de getiriyor mu? Kabineye girecek olan kimselere birer devlet adamı kafası hediye ediyor mu sözleriyle daha ilk anda cumhuriyetin değer ve önemini azaltmaya kalkışmak cumhuriyetçiyim diyenlerden beklenebilir miydi? En hafif bir rüzgardan bile korunması gereken yeni doğmuş bir çocuğun onu beslediklerini söyleyenler tarafından bu şekilde yapılanması doğru muydu? Bu düşüncelere yer veren gazetenin başka bir sayfasında, Türkiye Cumhuriyet'in ilanı başlığı altında yer alan birçok düşünceler arasında, bu yeni merhaleye ulaşan Türk milleti, acaba burada uzunca bir süre huzur içinde dinlenebilecek, burası onun için bir canlılık ve güç kaynağı, bir rahatlık ve mutluluk kaynağı olabilecek midir? Bu merhale, onun sosyal yapısını kırıp dökmeden kucaklayabilecek bir çerçeve niteliği taşımakta mıdır? Cumhuriyet acaba olayların zorlaması karşısında çaresizlikten kaçıp sığınılan bir saçak altı mı olacaktır gibi endişe ve ümitsizlik veren sözlerin sırası mıydı? Cumhuriyetin ümit, rahatlık ve mutluluk getireceğinden şüphe ve endişeye kapılan kimse, ümit, rahatlık ve mutluluğu nerede olan kaynaktan bekliyordu. Cumhuriyetin milletimizin sosyal yapısını kırıp dökebileceği ihtimali Cumhuriyeti benimsemiş olan kimselerin kafasında nasıl yer bulabiliyordu? Bir başka gazeteci de "Efendiler, acele ediyorsunuz" diye bağırmaya başladı. Bu gazeteci efendi millete şu yolda jurnal veriyordu. Bunalım yeni bir kabine kurulması şeklinde giderileceği yerde, aksine son günlerin bütün gürültülerine rağmen yine kimsenin çok yakında ilan edileceğine ihtimal vermediği Cumhuriyet'in pek delilini ispatlı, pek kesin ve pek acele olarak ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Cumhuriyet ilanının çok yakın olduğunu ihtimal vermeyen yalnız kamuoyu değildi. Belki Ankara'da en önemli ve en yetkili mevkilerde bulunan bazı kimseler de böyle bir ihtimal hatırlarına bile getirmiyorlardı. Bu sözlerle itiraf edilmektedir ki son günlerin bütün gürültüleri Cumhuriyet'in ilanına engel olmak içinmiş. Böyle bir maksat güdenlerin kararların alınmasında acelecilik görmeleri tabiydi. Fakat memleket kamuoyunda bu görüşte kendileriyle birlikte olduğunu sanmaları yanlıştı. Gazetesine balonu uçurdular ama galiba ucunu kaçırıyorlar ve sular boşanınca dolaplar döndü ama ne yönde gibi çirkin, bayağı sözlerle dolduran gazeteci efendi sesleniş ve suçlamalarına şöyle devam ediyordu. Efendiler, devletin adını taktınız, işleri de düzeltebilecek misiniz? Bu seslenişle başlayan yazıları şu satırlarla son buluyordu. Tek dileğimiz, vatan ve millete yararlı işlere başlanılmasından ibarettir. Eğer dün ilan edilen Cumhuriyet'in liderleri ve o liderleri destekleyenler bunu yapabileceklerinden eminseler, biz de kendilerine, öyleyse Cumhuriyetiniz mübarek olsun efendiler deriz. Bizi alay edercesine tebrik eden bu son cümleyle yazar, Cumhuriyet'i benimsemiyor, onun ilgisi olmadığını bildiriyordu. Başka bir gazeteci yazardı, Cumhuriyet'in ilanı dolayısıyla yaptığı eleştiri ve değerlendirmede bizi üzen nokta milli önderimizin şahsıyla ilgilidir. En büyük ruhlu adamlar bile şahsi güç sahibi olmanın çekiciliğine karşı koyamamışlardır diyor ve bu görüşünü benim nutuklarımdan aldığı sözlerle destekledikten sonra Amerika'yı istiklal sağlayan Washington'ın nasıl çiftliğine çekildiğini, Amerika Meclisi'nin hiçbir şahsı dikkate almadan yalnız halkın menfaatlerini düşünerek 6 yılda anayasayı nasıl hazırlamış olduğunu ve ondan sonra da Washington'a nasıl başkanlık verilmiş bulunduğunu anlatıyor ve kanun-ı esasimizin bu şekilde değiştirilmesinde benim ön ayak olmamı hoş görmüyor. Bu yazar ve benzerlerinin Cumhuriyet'in ilan şeklinde Cumhuriyet'in esaslarıyla ilgili kanunda gördükleri kusur ve eksikleri tenkit etmelerini samimi sayabilmek için çok saf olmak lazımdır. Eğer bu yazarlar Cumhuriyet'in ilanı günü yaygaralı hücumlara başlamayıp önce Cumhuriyet'in ilanını iyi niyetle ve samimiyetle karşılamış olsalar, kamuoyunu kararsızlık ve karışıklığa düşürecek şekilde değil de Cumhuriyet'in iyi yanlarını tanıtıcı ve onun ilanının pek yerinde olduğunu kamuoyuna telkin eden yazılar yazmış olsalardı, ondan sonra yapacakları her türlü tenkidin samimiyetini iddiada haklı olabilirlerdi. Fakat gördüğümüz tutum ve davranış böyle olmamıştır. Doğuk Bey'in Cumhuriyet'in ilanı dolayısıyla iki İstanbul gazetesine verdiği demeç. Efendiler, Rauf Bey de bu münasebette gazetecilere demeç vermiştir. Rauf Bey'in Cumhuriyet'le ilgili görüşünü ve milli hakimiyetten ne anladığını ortaya koyan demecini 1 Kasım 1923 tarihli Vatan gazetesinde okumuştum. Vatan ve Tevhid gazetelerinin sahipleri ve başyazarlarıyla Rauf Bey'in baş başa vererek düzenledikleri sorularla bunların cevaplarından bazılarını yeniden birlikte gözden geçirelim. Cumhuriyet konusunda kamuoyunda beklenmedik bir durumla karşılaşmış olma duygusu varmış. Şimdiye kadar bulunduğu yüksek makamlar dolayısıyla İstanbul milletvekili sıfatıyla Rauf Bey'in ne düşündüğünü seçmenlerini sorup öğrenmek haklarıymış. Efendiler, bu soruyu düzenleyenlere biz de bir soru soralım. Önce kamuoyunun ne düşündüğünü hangi yolla nasıl öğrenmişler? Sonra İstanbul seçmenleri yalnız tek iki gazeteciden mi ibaretti, yoksa bütün seçmenler iki gazeteciye milletvekillerinin düşüncesini sormak için vekalet mi vermişlerdir? Yoksa bu Rauf Bey'in seçmenlerin bu hakkını büyük bir saygıyla kabul edenlerden olduğunu, kendisini seçerken gösterdikleri yüksek güvene teşekkür borcu bulunduğunu ve ona layık olmaya çalışacağını, kendisine verdikleri emaneti her zaman, her yerde korumak ve en iyi şekilde idare etmek için kudret ve kabiliyetinin son kertesine kadar çalışacağını güvenmelerini söylemeye zemin hazırlamak için miydi? Gerçi bir milletvekilinin seçmenler için bu yolda konuşması pek uygundur. Ancak yerinde ve zamanında ve samimi olmak şartıyla. Yoksa Cumhuriyet'in ilanında kamuoyunun beklenmedik bir durum karşısında bırakılmış olduğu şeklindeki kasıtlı bir soruya karşı seçmenlerin verdikleri emaneti her zaman ve her yerde koruyacağı ve en iyi şekilde idare edeceği yolunda güvence vermeye kalkışmanın anlamı nedir? Oysa efendiler, 29-30 Ekim gecesi İstanbul'da geçmiş olan bir olayı açıklarsan bütün millet gibi İstanbul halkının da gerçek duygularının ne olduğunu kolaylıkla anlarsınız. Cumhuriyet'in ilan edildiği gece İstanbul Komutanı Şükrü Naili Paşa, İstanbul halkının temsilcileri tarafından Fatih Belediyesi'nde verilen bir ziyafete davetliydi. Paşa ziyafet sırasında Ankara'dan resmi bir bildiri aldı ve onu uygulamaya koymadan önce İstanbul halkının sayın temsilcilerine okudu. Bildiri şuydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet ilanına karar verdi. Bunu 101 pare top atışıyla ilan ediniz. İstanbul halkının temsilcileri Cumhuriyet'in ilanını nasıl karşılamışlardı? İstanbul halkının temsilcileri bu müjde ve bildiriyi büyük bir sevinç ve alkışlarla karşıladılar. Derhal bütün İstanbul halkı adına Komutan Paşa'yı ve birbirlerini kutladılar. Bu bakımdan İstanbul'un sayın halkı adına İstanbul'un gerçek duygularını başka türlü göstererek demeçler vermenin ve gösterilerde bulunmanın ne kadar küstahça bir davranış olduğu meydandadır. Rauf Bey bence konuyu Cumhuriyet kelimesi bakımından ele almak doğru değildir sözleriyle Cumhuriyet'ten söz etmek bile istemiyor. Rauf Bey'in kendi görüşü, milletimizin refah ve istikrarının korunmasını ve aziz vatanımızın bütünlüğünü sağlayan rejimin en uygun rejim olacağı şeklindedir. Efendiler, bu sözler düzenledikleri sorunun cevabı mıdır? Rauf Bey'e hangi hükümet şeklinin uygundur sorusu mu sorulmuştur? Eğer soru bu olsaydı, o zaman Rauf Bey'in bu ifadesi yerinde bir cevap olabilirdi. Fakat ondan sonra da Rauf Bey'e şöyle bir soru yöneltmek gerekirdi. Düşündüğünüz rejimin adı yok mudur? Cumhuriyet rejimi milletin refah ve bağımsızlığını, vatanın bütünlüğünü sağlayan en uygun rejim değil midir? Eğer öyleyse uzun sözleri bir tarafa bırakarak ben en uygun rejimin Cumhuriyet rejimi olduğu görüşündeyim deyiver de demagojiden kurtulalım. Çünkü söz konusu olan millet meclisince kanunla kabul edilen cumhuriyettir. Maksadınız dolaylı olarak bu ilan olunandan daha uygun bir rejimin bulunduğunu anlatmak ve bunu işaret etmekse bunu da söyleyiniz. O tercih ettiğiniz rejim ne olabilir? Rauf Bey kendi görüşünü açıktan açığa söylemekten kaçınıyor. Bilinen bir takım nazariyelerden söz ederek hükümetlerin yalnız birbirinden farklı iki ana temele dayanarak hareket ettiklerine inanıyorum. Bu iki temelden biri mutlakiyet rejimidir diyor ve şöyle bir mantık yürütüyor. Sözde hükümdar hak ve yetkisini Tanrı'dan alır ve bu meşruluğa dayanarak hükmünü yürütürmüş. Bu rejimin sakıncaları görüldüğünden milletler ihtilal yaparak hükümdarların yetkilerini kısıtlayıp belli şartlara bağlamışlar. Son yıllarda milletimizde meşrutiyet mücadeleleriyle işe başlayarak kendi işini kendi bilerek, kendi görerek, kendi karar vererek başarma hedefine doğru yürümüş. İttihat ve Terakki meclisin ağır baskısından kurtulmak için 5. Sultan Mehmet'e meclisin dağıtılması hakkını verdirmiş. Vahdettin bu haktan yararlanarak meclisi feshetmiş. Bilinen felaketler olmuş. Bu bakımdan mutlakiyet rejimi ve şahsi saltanat yanlısı olmak doğru değilmiş. Rauf Bey, millet kaderini kendinden başka bir kimseye bırakmayı kendisi için küçüklük saydı dedikten sonra, milletin milli hakimiyeti kayıtsız şartsız uygulayan Büyük Millet Meclisi'ni bir kurucu meclis olarak seçtiğini ve bu şeklin söz konusu edilen şekillerden ikincisi ve kendi görüşünce de en sağlamı ve doğrusu olduğunu söylüyor. Bundan sonra Rauf Bey şu düşünceleri ileri sürüyordu. İslam değişikliğinin hedefi ve amacı değiştirilebileceği inancında değilim. Bundan başka, daha önceki bir hükümet şeklinin yerini alan yeni bir şeklin beğenilmesi ve ömürlü olabilmesi ancak bir şartla mümkündür. O da gideni arattırmayacak şekilde halkın büyük çoğunluğunun isteklerine uygun olduğunu, mutluluğunu sağladığını, vatanın şeref ve istiklalinin korunduğunu göstermek ve ispat etmektir. Aksi takdirde isim değiştirmekle veya üst tabakada şekil değişikliği yapmakla gerçek ihtiyaçların karşılanacağını sanmak, özellikle en yakın bir geçmişte gördüğümüz en acı denemelerden sonra çok büyük bir yanılma olur. Efendiler, Rauf Bey'in düşünce ve görüşlerini ortaya koyan bu sözler üzerinde biraz durmak isterim. Rauf Bey'in yetkileri sınırsız ve belli şartlara bağlanmamış olan, millet meclisini de dağıtabilen şahsi saltanat taraflısı değildir. Rauf Bey, öyle bir hükümet şekline taraftar ki, o rejimde millet meclisi bir kurucu meclis niteliği taşıyacak şekilde, milli hakimiyet hiçbir kayıt ve şarta bağlı kalmadan uygular. Bu şekli açıkça ifade edelim. Rauf Bey demek istiyor ki, Cumhuriyet'in ilanından önceki şekil en uygun hükümet şeklidir. Gerçekten de Rauf Bey'in uzun sözlerle tasvire çalıştığı husus, 29 Ocak 1921 tarihli Teşkilat Esasiye Kanunu'nun 3. maddesinde yer alan hükümdür. O madde şudur. Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare edilir ve hükümet Büyük Millet Meclisi hükümeti adını taşır. Cumhuriyet'in ilanıyla boşa çıkan ümitler. Bilindiği üzere bu Teşkilat Esasiye Kanunu'na göre meclis başkanı meclis adına imza atmaya, bakanlar kurulu kararlarını onaylamaya yetkili ve hükümetin tabi başkanı olmakla birlikte devletin de başkanı olduğunu belirten bir kayıt ve kanuni bir açıklık yoktur. Bu kanunun yapıldığı günlerdeki şartlar ve genel durum dikkate alınırsa, kanunun önemli ve esaslı bir noktayı ihmal etmiş olmasındaki zaruret kendiliğinden anlaşılır. Bu ihmal, meclis ve meclis hükümeti var olmakla birlikte devlet başkanlığı makamının padişahlık kaldırıldıktan sonra kendini halifelik makamında ortaya koyacağı düşünce ve inancında olanları, Cumhuriyet'in ilanı gününe kadar ümit içinde yaşattı. Bu bakımdan Rauf Bey'in en doğru olduğunu iddia ettiği hükümet şeklinde devlet başkanlığını halifenin şahsında düşündüğüne şüphe yoktur. İşte Cumhuriyet'in ilanı üzerine Rauf Bey ve kendisiyle aynı düşüncede olanları telaş ve heyecana sürükleyen gerçek sebep devlet başkanlığı makamına Cumhurbaşkanı'nın getirilmiş olmasıdır. Aslına bakılırsa Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır dedikten sonra halifeye verilecek sıfat ve yetkiyi sağlamakla uğraşan, onun sevgi ve iltifatını Tanrı'nın lütfu sayarak memnun olanların hayal kırıklığına düşmekten duydukları üzüntü ve kaygıyı tabii görmek gerekir. Rauf Bey'in Cumhuriyet'e karşı olduğunu itiraf etmemekle birlikte, Cumhuriyet'in ilan edilmiş olduğu bir günde onun beğenilip ömürlü olabilmesi için bir takım şartların yerine getirildiğini ispat gereğinden söz etmesi, Cumhuriyet'in millete mutluluk getireceğine inanmadığını açıkça göstermiyor mu? Rauf Bey yapılan işin sadece bir isim değiştirmekten ve üst tabakada bir şekil değişikliği yapmaktan ibaret olduğunu söyleyerek Cumhuriyeti ilan etmenin çocukça ve aceleye getirilmiş bir hareketin eseri olduğunu anlatmaya çalışırken Cumhuriyet idaresiyle gerçek ihtiyaçların karşılanmış olacağını zannetmek affedilmez bir hata olur demekle Cumhuriyet rejimine ne kadar ilgisiz ve ondan ne kadar uzak olduğunu ispat etmiyor mu? Rauf Bey son görüşünü pekiştirmek üzere en yakın bir geçmişte gördüğümüz en acı tecrübeleri hatırlatıyor. Efendiler, bu türlü bir hatırlatmayla kamuoyuna ne anlatılmak isteniyor? Millet neden kandırılmak isteniyor? Bunu anlamak güç değildir sanırım. Rauf Bey aklınca devlet başkanlığı makamının orada halifenin oturması sağlanıncaya kadar başka bir unvanla başka biri tarafından işgal edilmesini güven altına almak istiyor. Fakat bu makam işgal edilmiş olduğuna göre yapılan işten geri dönülmesini sağlamak için de kamuoyunu gericiliğe kışkırtıyor. Cumhuriyet rejiminin kabulünde affedilmez bir hata olabileceğini ileri süren kimseye göre hatanın neresinden dönülse kâr sayılmak tabidir. Rauf Bey, Cumhuriyet şeklinin kabul ve ilan edildiği noktasına temas ederken şöyle diyor. Görüşleri dağıttılar. Sonra Cumhuriyet'in bir günde kararlaştırılıp ilan edilmesi, halkta sorumsuz kimseler tarafından hazırlanan bir rejimin bir oldu bittiği getirildiği düşünce ve endişesini uyandırdı. Bu endişe pek tabii görülmelidir. Halkımızın bundan ve geçmiş olaylarından ders aldığını ve uyanıklık kazandığını anlayarak memnun olmalıdır. Ben şahsen memnunum. Efendiler, Cumhuriyet rejimini bir günde kanun çıkararak ilan eden Rauf Bey'in de pek güzel tarif ettiği ve vasıflandırdığı gibi, istiklal mücadelemizin biricik temel taşı olan ve milli hakimiyeti kayıtsız şartsız uygulamada gösterdiği yüksek güç ve kabiliyet ulaştığı fiili sonuçla ortaya çıkmış bulunan Büyük Millet Meclisi'ydi. Söz konusu ettiği sorumsuz kimse, meclis kamuoyunu Cumhuriyet'in ilanına yönelten ve bu konuda teklifte bulunan kimse ise o bendim ve onun ben olduğumu Rauf Bey'in herkesten daha iyi anlayabileceğini kabul etmekte hata yoktur. Eğer bunda bir yanlışlık varsa, yıllardan beri aramızda arkadaşlık ve kardeşlik duygularından başka karşılıklı güven duygusunun da bulunduğunu ve bana karşı yüksek saygı duygularıyla bağlı olduğunu ifade eden Rauf Bey'in de beni hiç tanımamış olduğunu hükmetmek gerekir. Benim teşebbüslerim ve yaptığım işleri halkta endişe uyandırıcı nitelikte görmek ve sevinç gösterilerinde bulunan halk adına gereksiz yere bunun aksini söylemek suni olarak halka bu endişeleri aşılamaya kalkışmaktır. Halkın geçirdiği tecrübelerden ders aldığını ve uyanıklık kazandığını anlayarak sevinmelidir. Ben şahsen memnunum diyen Rauf Bey'e bu münasebetle bir nokta hatırlatmak mümkündür. Halkı uyarmak, uyandırmak için ömrünü adamış bir adama karşı böyle konuşulmaz ve halkta bu duyarlılığın doğduğunu görmekle kendisinin benden çok sevindiğini söylemeye ne hakkı ne de yetkisi vardı. Rauf Bey, bütün vatanı düşmanlara işgal alanı yapabilecek Mondros Ateşkes Antlaşması'nın stratejiyle ilgili maddesini bir oldu bitti şeklinde kabul ettiği zaman milletin nasıl kan ağlayıp ızdırap çektiğini duyabildi mi? Son zamana kadar hatta Cumhuriyet'in ilanının ertesi günü bile resminin altına taraftarlarının Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan fakat Lozan Antlaşması'yla da öcünü alan Rauf Bey yazısını yazarak durmadan propagandasını yaptıkları bu zat, Türk milletinin gerçek emellerini, samimi duygularını bizden çok anladığını, o emeller ve duygularla bizden daha çok ilgili ve ilişkili bulunduğunu iddiaya kadar varmamalıdır. Rauf Bey demecinin bir yerinde diyor ki, sorumlu devlet adamları bu gerçekler yani Cumhuriyet ilanının gerekçeleri, üzerinde en yetkili görüşme ve karar makamı olan Yüce Meclis vasıtasıyla milleti aydınlatacak ve zihinlerdeki endişeleri giderecektir. Kamuoyunun bunu bilmesi tabii bir haktır. Efendiler, bu sözlerde mantık yoktur. Bir kere Rauf Bey de demiyor mu ki milli hakimiyeti kayıtsız şartsız uygulayan meclistir? O halde hangi sorumlu devlet adamları millet meclisini almış ve gerekçesiyle birlikte yayınlayıp ilan etmiş olduğu pek meşru ve yüce bir karardan dolayı sorguya çekecektir? Bir memlekette, bir toplumda bir inkılap yapıldığı zaman elbette onu gerektiren sebepler vardır. Ancak o inkılabı yapanlar, inanmak istemeyen inatçı hasımlarını inandırmaya mecbur mudur? Elbette Cumhuriyet isteyenler de ona karşı olanlar da vardı. İsteyenler ne için ve ne gibi düşünce ve görüşlere dayanarak Cumhuriyeti ilan ettiklerini, ona karşı olanlara anlatsalar, kendi düşünce ve görüşleriyle yapılan işlerin doğru olduğunu onlara ispat etmek isteseler bile, onları bu kasıtlı direnmelerinden vazgeçirecekleri kabul edilebilir mi? Elbette Cumhuriyet taraftarları muktedirseler, ülkelerini herhangi bir yolla, ihtilalle, inkılapla veya milletçe benimsenen daha başka yollara başvurarak gerçekleştirirler. Bu ülkücü inkılapçılara düşen bir görevdir. Buna karşı yapılan itirazlar, koparılan yaygaralar ve gerilikçi teşebbüsler ise karşı gelenlerin yapmaktan geri durmayacakları hareketlerdir. Cumhuriyet rejiminin ilanında Rauf Bey ve benzerlerinin yaptıkları gibi. Cumhuriyetin ilanı üzerine halifeye yaptırılmak istenen rol ve halife lehinde yapılan yayınlar. Efendiler, o günlerde İstanbul'da bulunan ordu müfettişlerimizde gazetelere demeçler vererek, çeşitli vesilelerle düzenlenen ziyafetlerde nutuklar söyleyerek duygularını dile getiriyorlardı. Cumhuriyetin ilanı üzerine İstanbul'da bazı kimseler ve bazı gazeteciler halifeye de bir rol yaptırmak hevesine düştüler. Gazetelerde halifenin istifa ettiği veya edeceği yolunda söylentiler, tekzipler, yalanlamalar yayınlandı. Sonra dendi ki, haber aldığımıza göre mesele böyle bir rivayetin ibaret olmadığı gibi bir tekziple çözülebilecek kadar basit de değildir. Gerçek olan bir nokta vardır ki o da Cumhuriyet'in ilanının yeniden bir halifelik meselesi ortaya çıkarmış olmasıdır. Halife yazı masasının başına oturup Vatan Gazetesi yazarına demeç vermiştir denilerek halifenin bütün müminler tarafından sevildiği Asya'nın en ücra köşelerine varıncaya kadar İslam dünyasından binlerce mektup ve telgraf aldığı ve birçok yerden heyetler geldiği yolundaki sözlerle hilafet mevkinin kolay kolay sarsılır bir mevki olmadığı anlatılmaya çalışılıyor. İslam dünyasına istenmedikçe halifenin istifa edip çekilmeyeceği ilan ediliyordu. Aynı zamanda hükümet birçok iç meseleleri yoluna koymakla meşgul olduğundan şimdiye kadar hilafetin görevlerini tespitle uğraşma imkanını bulamamıştır. Hükümetin iç meselelerle meşgul olduğunu elbette İslam dünyası da bilmektedir ve şimdiye kadar halifelik görevleriyle uğraşmaya imkan bulamamasını tabii görür cümleleriyle bizi hilafetin görevlerini tespite çağırırken şimdiye kadar bunun yapılmamasını hoşgörüyle karşılayan İslam dünyasının bundan sonra mazur görmeyeceğini de bildirerek bir bakıma tehdit ediliyorduk. Bir yandan da bizi etkilemesi için İslam dünyasının dikkati çekilmek isteniyordu. Vatan Gazetesi'nin 9 Kasım 1923 tarihli nüshasında okuduğumuz bu yazılardan sonra 10 Kasım 1923 tarihli Tanın Gazetesi'nde halifeye yazılan bir açık mektup yayınlandı. Lütfi Fikri Bey'in imzasını taşıyan bu mektupta halifenin istifasıyla ilgili haberlerden milletin ne kadar üzüldüğünü ve acı çektiğini ispat için bir vapur hikayesi uydurulmuştu. Vapurda oturanlar halifenin istifası haberini öğrenince çevrelerine hüzün ve endişe çökmüş. Birbirlerini tanımayanlar samimi görüşmeye ve hatta çok görüşmeye başlamışlar. Ortak endişe bunları bir dakikada dost etmiş. Lütfi Fikri Bey gönül istiyor ki bu istifa sözü ebedi olarak gömülsün kalsın diyor çünkü dünya için felaket olurmuş. Lütfi Fikri Bey millete şunu da telkin ediyordu. Hayretli ve üzüntüyle görülmelidir ki bugün şu manevi hazineyi yani hilafete sağdırmak isteyenler, dışarıdan kimseler, Müslüman milletler içinde türkü çekemeyenler değildir. Doğrudan doğruya biz Türkler kendi dinimizden ebedi olarak bu hazinenin çıkarılması sonucuna yol açabilecek teşebbüslerde bulunuyoruz. Efendiler, yabancılar hilafete saldırmıyorlardı fakat Türk milleti saldırıdan kurtulamıyordu. Hilafete saldıranlar Müslüman milletler içinde türkü çekemeyenler değildi. Fakat Çanakkale'de, Suriye'de, Irak'ta İngiliz ve Fransız bayrakları altında Türklerle vuruşan Müslüman milletlerdi. Türk milletine kolayca saldırabilmek için korunup devam ettirilmesi tercih edilen hilafetin ortadan kaldırılmasını Türklük için bir intihardır diyerek vasıflandırmak, hilafeti ortadan kaldırmak için biz Türkler teşebbüslerde bulunuyoruz sözleriyle Cumhuriyet'in hedefini açıklayıp ilan etmek elbette etkisiz kalmadı. Lütfi Fikri Bey'in Tanin'de yayınlanan açık mektubundaki görüş ertesi gün Tanin başyazarı tarafından desteklendi. 11 Kasım 1923 tarihli Tanin'in şimdi de hilafet meselesi başlıklı baş makalesi okununca Cumhuriyet'in ilanını engel olamayanların ne pahasına olursa olsun hilafet makamını elde tutabilme gayret ve faaliyetine geçtikleri anlaşılır. Bu yazıda şehzade mektupları yayınlayarak halkta hanedan lehinde sevgi uyandırılmaya çalışılıyor. Ayrıca hanedan haklarına karşı çirkin saldırılar yapıldığı ve bunu yapanın partimizin en seçkin zümresinden olduğu belirtildikten ve Cumhuriyet hükümetini milletin gözünde kötü göstermek için ne söylemek gerekirse onlar da yazıldıktan sonra halifenin istifası söylentisi üzerine durularak arkadan arkaya verilmiş bir karar karşısındayız deniyordu.